Ayrım 9.
Müge İplikçi. Sütü seven kamyon şoförü. Erguvan mevsimiydi. Esas kahramanlar kimdi pek hatırlamıyorum. Hatırladıklarım Şazimend, Ruhsar, ben ve bir kamyon irisi. Yonca'ya haksızlık etmeyelim. Bir de Yonca var. Bir de gidişlerimiz. Gidiş öncesi izin alma çabaları, küçük yalanlar, sahte tanıklar, bir de seher, asıl seher. Gelelim Asiye Hala'ya. Asiye Hala özü sözü bir kadındı. Bizim tüymelerimize en çok müdahale eden, zokayı en zor yutan da ailede. En zayıf yanı ise Arnavut'un dondurmasıydı. Yonca ve Yonca'nın isteklerini bahane ettiğimiz onca şeye hayır der, gel gelelim Arnavut'un dondurması dendi mi süngüsü düşerdi. Akan sular dururdu Arnavut'un dondurmasıyla. İyi tamam gidin bakalım derdi sonra. Gelirken 3 topta bana alın çikolatalısından. İçeriden bir ses gelirdi sonra. La ilahe illallah. Giderdik, giderdik de gelmezdik. Geldiğimizde ise bir hava bir hava. Dünyayı biz yaratmış, sonra içine sığmamışız sanki. Arnavut'un dondurması ya erimiştir ya da Arnavut o gün köşenin oradan geçmemiştir. Geçmişse de erken geçmiştir. Geç geçmişse de zaten yapabileceğimiz bir şey yoktur. La ilahe illallah. Geceleri gündüzleri, gündüzler geceleri, geceler gündüzleri, gündüzler geceleri. Geceler boyunca ve gündüzler, gündüzler boyunca ve geceler, la ilahe illallah. Geceler gündüzler, gündüzler geceler, aynı ritimde mevsimsiz, zamansız, dileksiz, dikensiz, yalnız, birbiri ardına, yeniden başlayarak, yuvarlanarak git git. Susmak, konuşmak, kararsız kalmak, unutmak. Al canımı, kurtar beni. Her şeyi unutmak. Diğer hatırladıklarım, Ruhsar'ın papuçları. Onlar yarımdı. Hakikaten yarımdı. Gerçi hepimiz fakirdik ama en çok Ruhsarlar. Yine de herkese ve her şeye göğüs gererlerdi. Ancak biz bunu çocuk aklımızda pek anlamazdık. Ruhsar'ın bile bunu fazla kafa yorduğunu sanmıyorum. Kendisiyle ilgili en gerçek şey, onun tam manasıyla bir oyuncu kedi olduğuydu. Oyunların sonunda Şazimend'le saç saça baş başa girdikleri zamanlar çoktu. Gene böyle bir zamanda, onlar sofadaki divanın üzerinde böyle bir cebelleşme yaşarken, Yonca da uyumuyordu herhalde. Ben de odanın bir köşesindeki sehpanın altına girmiş, elimde bir kalem, sehpanın alt sunta yüzünü çiziyordum. Ruhsar'ın babası Fethi eniştenin sesi duyduktan sonra, ''Asi Mebuse, arsaya gelin, kızlar sizde.'' O koşuşumuzu hatırlıyorum. İlerideki kabak arsada, arsayı enine boyuna kesen cilalı bir nesne vardı. Heyula. Bu ne, bu ne sesleri arasında, kocasının işlerinden tanıdık olduğu o nesneyi bizlerle tanıştırdı Mebuse hala. Bu bir tır. Sağdan soldan, komşular da gelmişti bu arada. Troleybus gibi mi diye soruverdi Ruhsar. Troleybus mu? Yok canım. Bu bir kamyon dedi Şazment. Kamyon, kamyon sesleri kalabalığın içinde dolandı durdu. Uyku mahmuru Yonca'yı bir çırpıda kucağına alan Fethi enişte, o iri kuşa vurdu. Bak buna tır derler. Bunu anne babanın öğretmeden maaşıyla 100 yılda alırsın. Peki biz nasıl alacağız diye sordu Asiye Hala içinden. Hani tamam memur maaşı yetmez de, peki ya sen neyine güvenerek? Hakikaten ha, diye soru ünlem cümleleri birbirini izledi içinde Asiye Hala'nın. Neyine güvenerek sen? Artık yoksul günlerimiz geride kalacak, Asiye diyecekti o akşam Fethi enişte. Şu malları bir yükletelim, gerisi kolay. Allah'ım sen büyüksün diyecekti Asiye. Fethi'nin macera perest hayallerinden yorulmuş bir şekilde. Biz çocuklar içinse tır, arsa canavarı olmuştu bile. Canavar ne kelime? Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte esrarengiz bir dev. Kısacası o gece bütün düşlerin baş kahramanıydı tır. O düşlerin içinde düşlerden düş beğen sıralamasında dahi birinci en birinciydi. Ve o gece düşlerimizde hepimizin arka koltuğuna oturup hayallerimizin gerçek olduğu yere doğru bizleri götürdüğü bizim tır aslan parçası olan tır, bizi bizden alacak olan tır. İzne gerek olmaksızın yanına çömezlendiğimiz tır. Gidilecek yer orası. Orada güneşli çayırlar ve meyve bahçeleri vardı. Başka yer manzara bilmediğimizden olsa gerek. Tırın söylediğine göre güneye gidiyorduk. Ben hemen atıldım. Kıbrıs'a doğru mu gidiyoruz? Tır sakin, kendinden emin, otok sesiyle cevapladı. Bu güney başka güney, başka bir diyardaki başka bir güney. Aa diye sesim soluklaştı. Ben de sanmıştım ki babamı göreceğiz. Bırak şimdi dedi Ruhsar. Bırak şimdi dedi Şazment. Yonca kolumu dürttü. Şazment şefkatliydi. Dayımı kısa süre içerisinde göreceğiz nasıl olsa. Biz şimdi bu güneye gidelim de hale dedi. Doğru ya dedim kendi kendime. Bakalım bu güney nasıl bir yermiş. Sonra tırın sesi girdi araya. Gideceğimiz yerde bilin bakalım ne var. Bir süt denizi. Yonca dedi. Ben sütten nefret ederim. Ben de dedi Ruhsar. Ama dondurmayı sütlü tatlıları seversiniz değil mi diye sordu tır. Biraz bezmiş şekilde bizden. O sırada Ruhsar Şazment'le yaptıkları tencere dibindeki kakaolu puding savaşlarını hatırladı. Annesinin sesini de. Kız ikinizin de nikahında kar yağacak bu gidişle. Severiz severiz sesiyle yankılandı tırın küçük bölmesi. Peki ne yapacağız orada diye sordum. Sabırlı ol biraz dedi tır. Biraz sabır. Ne olur biraz daha sabır. Sabrın sonu selamettir. Bunu unutmayın. Hadi şimdi sıkı tutunun bakalım. Hızlanıyorum. Hızlanmak mı? Bu uçmak demekti. Gittikçe göveren bir manzaranın içinde akıyorduk dördümüz. Bir de tır. Arada onun davudu sesi. Kızlar iyisiniz değil mi? Ve bir de kendi kendine mırıldandığı o şarkı. Ortalama hızları limit hızına geçecek. Hatta o limiti aşacak, aştıracak o şarkı. Ekspres bir mananın tezleştirdiği an. Kolayca varılacak hedefler, kolayca erişilecek duygular. Büyümek, kaçmak olan, hedeften fırlamak, duvarlara çarpmak ve sonunda da gemi azıya almak, hızla ölüme koşmak. Bu şarkı, bu hız bize bunları hatırlattı. Aşktan ziyade bunları. Büyük severseniz, hatta derin, ölümüne seversiniz. Belki ondan. Anladığımızdan değil bunu. Sezdiğimizdendi sadece. Hızlanmak bunun içindi. Unutarak yaşamak. Tırla aramızda aşılacak ne çok mesafe vardı. Yel yepelek gidiyorduk şimdi. Öğle boyunca gittik. Hep öğle vaktiydi. Gittik de gittik. Az gittik ve sahiden uz gittik. Arada Mebuse ve Asiye halaların sesini duyar gibi olduk. Köşenin birinde Arnavut'a bizi sorarken gördük onları. Üst mahallelere gittiklerini, alt mahallelere, kırtasiye dükkanına, kırtasiye dükkanındaki krepen kağıtlarına, kağıt makaslarına, tutkallara bizi sorduklarını işittik. Raptiyelere bile, evet raptiyelere bile, küçük bayraklara ve resim defterlerine bir de. Biz gidiyorduk oysa. Fethi eniştemin, hayallerim mahvoldu. Hadi bu ayı anladım da önümüzdeki ayın senedini nasıl ödeyeceğim demesine rağmen gidiyorduk hızla. Artvin'deki Nigar halanın ve Sadri eniştenin çığlıklarını duyduk. Bütün töpleri ayağa kaldırışlarını, çocuklarımızı sağcılar kaçırdı. Hepsini gördük, duyduk. Babamın hele bir şu Rumları yenelim, ben gelip gösteririm oraya haleyi ve yedi sülaleyi kaçırmanın ne demek olduğunu deyişini. Annemin, ah Remzi, sen boşanmadan önce de böyleydin. Askerlik sana ne zaman yaradı ki şimdi yarasın deyip iç geçirmelerini. Görümcelerini ziyaret edip birlikte ağladıklarını. Onların, ah Ayşin, biz seni kız kardeşimiz gibi severiz. Gel şu Remzi ile barışın diye ikna çabalarını. Annemin, yok yok artık olmaz diye arak direşini. Buraya ben hali için geldim Asiye abla, Mebus abla deyip, oysa ben Remzi'yi hep sevmiştim diye iç geçirmelerini. Babamın Girne'deymiş galiba, bir anıtın önünde. Her şey vatan için diye bağırırken çektirdiği sesli fotoğrafını da. Ve hatta Asiye halamın bir gün sehpanın altında çizmiş olduğum koca memeli bir kadının memelerinden. Gidiyorduk. Bir öğle vakti. Hep bir öğle vakti. Oysa geceler gündüzleri, gündüzler geceleri kovalıyordu. Neden hep öyle diye sorduk Tıra. Orada, yani şu ardımızda bıraktığımız vadide yani. Geceyle gündüz birbirine uyar, birbirinin ardından gider. Gününü giderip geceni getirir bir bilinmez güç ve geceni giderip tekrar gündüz eder orada dedi. Ve dedi ki, sizi cennete götürüyorum. Ve sonra yine o şarkıyı söylemeye başladı. Biz ise şunu anladık. Yılların size getirdiği götürdükleri ise, aşk ve tecrübe bir kezzap oyunundan ibaretse, bildiğiniz bütün aşk şarkılarının geçmişteki dili o. Sütü seven kamyon şoförü ve çocukluk sadece bir hayalden menkulse. Gidiyorduk süt denizine doğru. Güneye, bilinmeze. Ayrı bir dünyaya. Düşlerimizde. Öğlen güneşi gözlerimizi acıtıyordu. Ve sonra şaşırtıcı bir şey. Sabah oldu. Asi, koş gel bak. Fethi enişte bağırıyordu. Sabahtı. Güneş yükselmeye başlamıştı. Biz çocuklar da hayallerimizdeki süt denizinde saatlerce yüzmekten yorgun arsadaki tıra doğru koştuk. İlk mal sevkiyatı başlıyor. Artık başlıyoruz dedi Fethi enişte. Ve arsanın oraya yatmış tırın koca gövdesini açtı. İşte sana peynirler ve tereyağlar. İlk sevkiyat kırklar eline. Orduya ha diye içinden geçirdi Mebus Hala. Kocasının bu işi akıl edemediğine kızdı. Sen hala Romanyalarda iş tutmaya çalış. Bak atı alan Üsküdar'ı geçmek üzere diye söylendi. Hadi birer paket al da kahvaltıda şunlardan yiyelim. Bakalım nasılmış tatları dedi Fethi enişte Asiye Hala'ya. Hadi hadi çabuk ol. Sonra Yonca. Yonca'nın sesini duyduk. O bizimle değil miydi? Demek değildi. Babaannemin yanındaydı. Ya da anneannemin yanındaydı. Aynı odadaydı. Yok değildi. Annem, kayınvalide. Sonra Yonca'nın sesini duyduk. Anneannem gitmiş. Elimizde peynir ve tereyağı paketleriyle Seher Hafız'ın odasına girdiğimizde kolonya, ucuz çiçek ve yorgunluk kokan o odaya girdiğimizde onun artık o odada olmadığını gördük. Seher Hafız sırra kadem basmıştı. Yatakların altına, dolapların içine, çekmecelere, takvim yapraklarına, tesbihinin aralarına bile baktık, yoktu. Sonra hepimiz Yonca'ya dönüp baktık. Gidiş planlarının en önemli birimi olan Yonca'ya. Gidiş planları ve Yonca. Asiye hala bize bazen kanardı bunlara. Onu daha çok kalkan olarak kullanırdık. Yonca'nın canı arsada yabani hıyar savaşı yapmak istiyor. Dağ çileği diye tutturdu işte. Kırtasiyecinin oraya gidip krepon kağıdı alması gerekiyormuş. Onun küçük olduğuna bakma sen. gül yapacakmış, manolya yapacakmış. Ne bileyim canım, camlara şeritler yapıştırıp krepon kağıtlarının içinden dünyaya bakacakmış. Dünya o kadar küçük değil dendi mi, tutup kağıtları koparacakmış. Bu yüzden çok ama çok krepon kağıdına ihtiyacı varmış. Kopar yapıştır, kopar yapıştır, renk renk krepon kağıtlarıymış istediği. Annem öldü diye kesik kesik ağlamaya başladı Asiye hala. Annem öldü diye bir çığlık attı Mebusa hala. Biz çocuklar yoncaya baktık dik dik. Onun yapıştırıcı konusunda söylediklerini hatırladık. Tutkal yerine neden hep uhu istediğini. Ben sevkiyatı tamamlamalıyım. Sakin olalım. Sakin olmalıyım dedi Fethi enişte elleri titreyerek. Kendi kendine tekrarlayıp duruyordu. Zaman lehime işliyor. Peynirler, tereyağlar eriyor. Ordu bekliyor. Ordu beklemez. Seher Hafız tutulup kaldığı yatağından kurtulmuştu. Uçup gitmişti. Onun uhu çığlığını duymasak da hissetmiştik. Aşka doğru, hayat ağacına doğru gittiğini sezmiştik. Tutkal. Bir kere biz bu adı sevmezdik. Başta yonca olmak üzere uhu bize kaderi köşede tek ayak üstünde beklemek olan yerlilerin muhtemelen apaçiler. Son bir umut yaşam çığlığını hatırlatırdı. Uhu şeklinde. Uhu da uhuydu hani. Gelir kurtarırdı. Kim bilir belki de adalet isteyen iki yüzlü ama iyi kalpli bir barış insanının ha gayret çığlığıydı. Ya da kısacası her derde devaydı. Bu uhunun Alman patentli halini çok sonradan ama çok sonradan öğrenmeden önceki zamanlara rastlar. Asıl yerli olanın tutkal olduğunu zaman içerisinde öğrensek de tutkala karşı bir türlü samimi olamamıştır hislerimiz. Bunda diğer üçünün anneannesi, benimse babaannem olan o yaşlı kadının etkili olduğunu söyleyebilirim. O kadının yatağa mecbur hali, özetle tutulup kalması. Önce kısmi felç, sonra bütün beden, derken dil. Ve tutkal. Dilinde tek bir nakarat tutulup kalmıştı Seher Hafız. La ilahe illallah. Neşeli mi, değil mi, kızgın mı, gerçekten sinirli mi, tek kozu, tek silahı, tek dili, dini ve nakaratıyla anlatırdı. La ilahe illallah. O nakaratta geceler gündüzleri, gündüzler geceleri, geceler gündüzleri, gündüzler geceleri izlerdi. Geceler boyunca ve gündüzler, gündüzler boyunca ve geceler, la ilahe illallah, tut, kal. Geceler gündüzler, gündüzler geceler, aynı ritimde, mevsimsiz, zamansız, dileksiz, dikensiz, yalnız birbiri ardına, yeniden başlayarak, yuvarlanarak, o dilekte buluşmuştu. Git, git ve git. Üç sözcüğe sığınmak, böyle bir hayat. Sonuna kadar susmak. Konuşmak sonuna kadar. Öylece kararsız kalmak. Öylece anı unutmak. Al canımı, kurtar beni. Her şeyi unutmak. Tutulmuş, kalmış olmak. Yaşasın. Bu bir zaferdi. Ve sonra içeriden o sesin duyulmayacağını bilmek. Uyarıcı, tedbirli, kız kısmına böyle kişnemek yaraşır mı dercesine tehditkar. La ilahe illallah. Olmayacaktı işte. Bitmişti. Sonra Asiye halanın sesi gelmeyecekti artık. O da bitmişti. Aman anne, Arnavut'un dondurmasına köşenin oraya gidiyorlar. Çocuk işte, böyle seviniyorlar. İçerideki kızgın ses devam ederdi. Artık etmeyecekti. Bitmişti. Tamam anne, geliyorum. Sonra bize döner, geleneksel uyarılarını yapardı. İlerideki caddeden geçerken önce sola, sonra sağa. Şazımant, baksan en büyüklerisin. Hanımefendi ol. Ruhsar, anneannen haklı. At gibi kişnemeyin sokakta. Kız kısmına yaraşmaz, ne öyle? Hale, sen yoncanın elini tut bakayım. Ruhsar, sen de ikisinin elini. Ne demek tutmayacağım? Tut bakayım ikisinin ellerinden. Bak, yarım saat sonra evdesiniz. Ruhsar, bir saate kadar baban evde, ona göre. Benim çikolataları da unutmayın. Hadi selametle. Artık demeyecekti. Bu da bitmişti. Akşam şaplakları yerken bunları hatırlamayacaktık. Şazımat Mebusa haladan, Ruhsar Asiye haladan zılgıt yerken bitmişti. Yonca ve ben emanettik. Yazı ilk önce çocuklar karşılar. Ailenin büyükleri Ağustos'a doğru düşerlerdi. Mebusa hala için kocasının olmadığı zamanlarda bir sığınak, bir eski günler düşü olan Asiye halanın evi, daha doğrusu Asiye'nin kocası Fethi'nin iç güveysi olarak geldiği ev, hala ana baba eviydi ona göre. Bitmişti. Kocası sık sık yurt dışına giden Mebusa hala iki kızıyla gelir yerleşirdi Asiye'lerin evine. Fethi içinse diyecek söz yoktu ortada. Bitmişti. Kendi evi, kendi ruhu, kendi ama hep kendine ait kıldığı bu evde, kısacık çocukluğunun bir türlü kemale eremediği bu mekanda alabildiğine rahattı Mebusa hala. Bitmişti o da. Şazımante de kendi evinde olmanın rahatlığıyla bağırır, çağırırdı bu yüzden. Bana gelince, benim daha hassas bir konumum, durumum vardı. Annemle babam boşanmış, dahası babam Kıbrıs çıkarmasına ikinci askerliğini yapmak üzere çağrılmıştı. Bir ihtimal o çağırtmıştı kendini. Bu da bütün dayak ve azarlardan yırtmak için askeri anlamda stratejik bir durumdu. Mebusa halanın beni şikayet eden Ruhsar'a şöyle dediğini defalarca duymuşumdur kapı arkasından. Hem de birçok kez. Yavrucum, onun babası askerde. Dahası biliyorsun, ona biraz iltiham göstermem gerek. Bitmişti. Ruhsar'ın ama teyze ya deyişini ve sonra odadan çıkarken onlara kulak misafiri olmuş bu tombul kızı görüp kinle baktığını söylememe gerek yok. O tombul kızın ona pis pis cevap verdiğini de biliyorum elbet. Ruhsar, papucu yarım. Bitmişti son. Başlayansa yeni bir hayattı. Tır'ın dediği gibi cenneti görmüştük. Çocukların cennetine götürmüştü bizi. Süt denizinde yıkanmıştık. Bunda krepon kağıtlarının ve düşlerimizin ne derece etkisi var bilemiyorum. Şimdi ise sıra Seher Hafız'daydı. Tır'ın onu bu kez 40 gün yetecek azıkla doğuya götüreceğini hissediyorduk. O sonsuz ve güneşli çayırın ortasındaki kocaman hayat ağacının oraya. O hayat ağacının kökünde ise tüm varlıklara can veren ana tanrıçayla buluşacağını hissediyorduk elbette. Memelerinden oluk oluk sütün ve bereketin aktığı o yüce katılacağını, yeniden doğacağını, tutmak ve kalmak fiillerini bu fiillere pek inanan bir diyara fırlatıp atacağını, konuştuğu dilin yürek dili olacağını, bir gün döndü zamanı memelerinde sütler akarken anlayacaktık. 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Çeviri, makale ve öyküleri çeşitli dergilerde yayınlandı. 1996 Yaşar Nabi Nair Gençlik Ödülü öykü dalında birincilik, 1997 Hadun Taner Öykü Yarışması'nda da üçüncülük ödülü aldı. Öykü kitapları Perende, Kolumbus'un Kadınları ve Arkası Yarın.